nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Evet, WikiLeaks konuşacağız herhalde.
Nereye doğru dedi yani hakikaten tam iyi oldu aslında bu nereye doğru.
Evet, nereye doğru şey de ilginç oldu tabii yani bayağı dünyanın Roma İmparatorluğu döneminin son günlerini yaşaması gibi bir paralellik var sanki.
Bence Amerika Birleşik Devletleri'ni çok çabuk gömüyorsun Ömer Madra.
Yok, henüz gömemeyiz de ipuçları görünüyor yani.
Valla herhalde bu yani 11 Eylül benzetmesi İspanyol Dışişleri Bakanı'na ait değil mi?
İtalyan galiba.
İtalyan mı? Ha, Frattini, evet. O böyle özlü sözler söyleyen bir adamdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olacağı gün Berlin Duvarı'nın yıkılması kadar önemli bir gün olacaktır Avrupa için demişti. Bunu duymuş muydun?
Hayır.
Ağır laf değil mi?
Evet, önemli. Yani.
Herhalde yani WikiLeaks'ten önce ve sonra bir hayat var değil mi dünyada, en azından diplomasi açısından.
Evet
yani.
Ve yeni başlıyor her şey. Sen bir eski diplomat olarak önce bir diplomasi içindeki durumunu.
Yani şöyle bir kere şimdi bunlar yani yorum okudum çoğunu. Bir kere bu tip yazışmalar hiç şaşırılacak bir şey değil yani, evet. Çok yaygındır ve şunu görmek gerekiyor yani bunu yazan insanlar bunları uydurmuyorlar, onların kaynakları mesela Türkiye ile ilgili kriptoların kaynağı Türkiye yani bilgiyi buradan alıyor yolluyor yani tabii bir yorum ekliyor kendisi ama yorumun payı dikkat edersen %5 falan civarında yani çok az ve esas bu yani buraya bir ayna tutuyor. Bu tip şeyler çok yaygındır. Bu anlamda malumu ilam ediyor aslında.
Evet.
Yani herkes söyledi bunu artık yani ama hakikaten öyle yani, dolayısıyla şaşıracak pek bir şey yok. Mesela bu taktik nükleer başlıklarla ilgili yani Türkiye'de herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyordu İncirlik'te olduğunu ve nitekim o öyle olduğu ortaya çıktı Almanya, Hollanda ve Belçika ile birlikte.
Evet, bunun kanıtlanması açısından önemli bu tabii bir kere yani.
Elbette.
Biliyor olması bunların gene de dedikodu düzeyinde, spekülasyon düzeyinde olmaktan çıkarıyor şimdi, öyle değil mi?
Elbette. Dolayısıyla yani bu tamamen şu söylediğinle alakalı, bu yapay bir gündem değil. Kimileri öyle de diyor. Yani burada bir işte bir arkada bir Amerika'nın yeni bir hinliğini arayanlar var. İşte bunun yapay bir gündem olduğunu ve aslında dünyanın başka sorunları olduğu, ki doğru, oraya geleceğiz ama bu yapay bir gündem değil. Yani bu hakikaten ciddi bir şey ama şunu da söyleyeyim, eski bir diplomat olarak bu şekilde diplomasi yapmak da mümkün değil tabii.
Evet.
Yani çünkü bunun yani her şeyin açığa çıktığı ve her şeyin ortalıkta konuşulduğu bir dünyada sorunlara çare aramak açısından söylüyorum. Hele yani uluslararası ilişkilerde bir şey gerçekleştirmek mümkün değil. Çok taze bir örneğini vereyim. Bunun WikiLeaks'le de alakası yok. Aslında siyasilerin basın önünde konuşma hastalıkları epeydir yani depreşmiş vaziyette. Bu bir uluslararası hastalık halinde aslında. Mesela şu son Kıbrıs'la ilgili Belçika dönem başkanı, biliyorsun Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs'la ilgili bir girişimi oldu. İşte Ercan Havaalanı dışında pek çok gelişme öngörülüyordu. Cyprus Airways'in yani Kıbrıs Cumhuriyeti Hava Yolları'nın Türkiye hava sahasını kullanması, Türkiye'nin bir liman açması. Bunları konuşamadık çünkü arada.
Evet.
Araya bayram girdi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de vetoladığı fasılların önünü açması, yani vetosunu kaldırması, böyle bir paket hazırlandı. Ve Türkiye bunu yetersiz buldu. Gazetenin biri çıktı, dedi ki Türkiye bunu reddetti dedi mesela. Şimdi o bilgiyi bir yerden almışlar, mal bulmuş, mağara gibi atlamış üzerine ve onu haber yaptı ve Belçika bundan çok rahatsız oldu. Çünkü bu gizli diplomasi, yani böyle ortalıkta konuşulacak bir şey değil. Konuşulduğu andan itibaren bütün ağırlığını kaybedecek bir şey. Zira o ülkelerdeki muhalefet, Türkiye'de hiç kimse tınmadı tabii. Yani ayrıca da bayrama geldi. Ama muhalefet bu tip şeylerin üzerine atlar ve hükümeti zorlar. Dolayısıyla böyle bir, ya mümkün değil. Yani bu şekilde diplomasi yapmak mümkün değil. Yani Oslo müzakereleri, yani Filistinlilerle İsrailliler arasında aynı şekilde, yani onlar yansımış olsaydı herhalde Oslo olmazlar. Diyeceksin ki Oslo'nun sonucu ne oldu? Tamam, olmadı ama Oslo diye bir şey vardı, Oslo süreci 1995'te, öyle değil mi?
Evet.
Yani dolayısıyla burada çok yani
tabii,
cyber dünyanın işte şeffaflığın zaferi falan gibi çığlık atmanın da pek anlamı yok bence.
Şimdi tabii iki şeyi de herhalde birbirinden ayırmamız lazım. Yani bu gizli yürütülmesi, bütün ışıldakların altında olmayan bir yerde yürütülmesi gereken diplomatik sorun çözmeler ayrı, ama bir de mesela Hillary Clinton'ın bütün dünyayı casuslamak,
fişlemiş,
yani
akıl, Birleşmiş Milletleri,
Birleşmiş
yani
Milletleri
gibi değil yani.
Gerçekten bunun ne kadar aslında gizliliğin halklardan korku üzerine kurulu kullanıldığının da ilginç bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu değil mi? Çok
Tamamen öyle, ama yani bunun arasını bulabilmek lazım. Bu kolay değil. Yani nereye kadar şeffaflık? Soru bu bence. Yani nereye kadar şeffaflık? Çünkü öbür türlü karar alınamaz. Yani çünkü birilerinin de bir kararı alması ve o kararı uygulaması gerekiyor. Yani çok fazla danışma kararı öldürür. Böyle bir ilke, böyle bir prensip vardır ayrıca. Yani maalesef böyle bir şey var. Yani bu kolay değil tabii bütün bunları, hele hele Amerika olduğunda idare edebilmek.
Şimdi tabii işin bu başında da yani Forbes dergisinde gördüğümüz gibi Amerikan büyük bankalarının, şirketlerinin de, yalnız Amerikan değil herhalde, pek çok iç belgeleri de büyük sarsıntı yaratacak yeni belgeler çıkması mümkün. Bunu Forbes'a kendisi söylemiş, Julian Assange. Ayrıca ilginç bir röportaj gerçekten. Bir de Guardian gazetesinin editörü de, verilen dört gazeteden biri olan Guardian editörü de, daha o da yeni başladı bu iş. İnanılmaz şeyler göreceğiz diyor dünyanın.
Yani şirketler konusunda bir sorun yok. Onların şeffaf olmaları yani hayatımızı birebir ilgilendirdiği için fevkalade önemli. Ben ama yani dar anlamında diplomasiden bahsediyorum. Yani dar anlamında diplomasi...
Yok yok, o konuda tamamen ben de hemfikirim, fakat mesela Orta Asya'daki özellikle ve Rusya'daki büyük yolsuzluk, çürümüşlük üzerine de müthiş belgeler çıkacak. Bakalım ne olacak diyor.
Şimdi tabii burada yani uluslararası planda işler olduğu için bunlar demokratik ülkelerle, yani şeffaflığın azami olduğu demokratik ülkelerle şeffaflığın asgaride tutulduğu gayri demokratik ülkeler arasında geceyle gündüz gibi bir fark vardı. Dolayısıyla bunların aynı potada değerlendirilmeleri de mümkün değil. Bir de böyle bir sorun var yani. Tabii yani. Şimdi bu anlamda çok ilginç tabii WikiLeaks'in ifşaatları. Ya mesela bu Azeri diktatörünün Türkiye hükümeti hakkında serdettikleri ve Dağlık Karabağ meselesi ile bağlantıyı kurarak Türkiye'nin Ermenistan'la protokolleri sureti katiyede onaylamaması gerektiği, eğer onaylarsa bunun Dağlık Karabağ meselesine olumsuz etkisi olacağı gibi zırvaların ortaya çıkması ve aslında Türkiye hükümetinin de, yani bizim hükümetin de bu tam bu doğrultuda bir politika yapıyor olması, yani hakikaten yüreklere su serpti.
Evet, aynen.
Çok iyi oldu.
Ya da bu işte mesela Mısır ya da Suudi diktatörlerinin söylediklerini öldürün Müslümanları
tabii
demiş
canım,
ya.
Tabii onları tabii. Bir diğer hoşuma giden konu, bu Sarkozy'nin baş danışmanı Levitt, dış politika baş danışmanı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi tanıyan bir isimdir. O eski Amerika'nın, Fransa'nın Washington Büyükelçisi'ydi. Aynı zamanda New York Büyükelçiliği de yaptı. Levitt'in bu Gordon'a, Phil Gordon'a, yani daha hala ortalıkta olan, geçen yıl Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesiyle ilgili söyledikleri, aslında Fransız'ın söyledikleri o kadar ilginç değil, Amerikalı'nın söyledikleri çok ilginç. Çünkü Fransız bir, yani malumu tekrar ediyor, yani biz istemiyoruz diyor falan, bir saçma sapan şeyler söylüyor. Sarkozy 10 kere geldi Türkiye'ye diyor, gören var mı diye soruyorum ben etrafta, yani 10 kere nerede, yok öyle bir şey yani, atıyor. Fakat Amerikalı çok ilginç bir şey söylüyor ve hakikaten denklemi anlamış. Diyor ki ya, bir taraftan siz ağzınızla kuş tutsanız, sizi üye yapmayacağız diyorsunuz Türklere diyor. Öte yandan dönüp ya reform yapmıyorsunuz diyorsunuz diyor. Türkler bir şey, yani nasıl olsa üye olamayacağız diye bir şey yapmıyorlar diyor normal olarak. Yani onlara perspektif vermiyorsunuz diyor. Bunun karşılığında dönüp onlara sitem ediyorsunuz diyor. Tam bir, yani yumurta tavuk, tavuk yumurta meselesi. Orada tabii hiçbir şey söyleyemiyor Fransız, yani gene geveliyor. Çok ilginç bunların orada. Ama bunlar da yeni değil, bunlar da biliniyor tabii, evet. De yani teyit edilmiş oluyor. Şimdi,
ama çok önemli bu teyidin, yani dünyanın nasıl bir yönetim anlayışıyla yönetilmek istendiğini çok net olarak ortaya koyuyor bence.
Yani buradan şu çıkar mı? Tabii önümüzdeki günlerde daha da ortaya açıklandıkça herhalde şu soru gündeme gelecektir. Başka bir diplomasi mümkün mü? Bu kolay değil. Niye kolay değil? Demin dediğim nedenden kolay değil. Yani demokratik ülkeler arasında bir diplomasi yürümüyor ki. Kaldı ki demokratik ülkeler arasında yürüyen diplomasinin de ne halde olduğunu görüyorsun yani. Mesela Fransa'yla, mesela Kanada'yla Amerika arasında.
Evet, onlar da demokratik yürütmüyorlar işte.
Tabii. Yani bu hakikaten çok ilginç. Soruları ortaya çıkaracak, yani daha çok yeni tabii, yani daha insanlar tam meseleyi kavrayamadı, ama şunu söylemek istiyorum, bu azımsanacak bir şey değil. Yani bu Türkiye'de yani okuyoruz işte kaç gündür, bir tek Türkiye'de bazı politikacılar, onlar, o da hepsi değil, bunu küçümsediler, işte dur bakalım, ciddiyetini sorguladılar falan dedi. Ben sefirler yazıyor. Bu sefirler önemli değildir. Yani büyükelçiler o kadar da önemli değildir. Kararı hükümetler alır dedi birkaç kişi televizyonda. Bir kere şimdi orada yazanlar sefir falan değil. Yani tabii ki sefirlerin yazdıkları da var ama o müsteşar ve müsteşar yardımcıları yazıyor bunu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Birdenbire Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ne olduğunu unuttuk. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, başbakanlık müessesesinin olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin başbakanlığıdır. Yani hükümetin iki numarasıdır aslında Hillary Clinton. Öyle değil mi?
Tabii.
Yani şimdi onun yanında bütün bunları kaleme alan Phil Gordon dediğim adam da
State Department adı üstünde, yani aynen, devlet,
bu adam da herhangi bakanlığı, birisi değil. O da yani bir başbakan yardımcısı gibi bir şey aslında.
Evet.
Tabii dolayısıyla yani seviyeyi de anlamakta büyük zorluk çekti bu konuda laf üretenler, özellikle televizyonda. Yani Türkiye'deki başbakan yardımcısı seviyesine yakın aslında oradaki State Department'ın müsteşar yardımcısı. Yani bir de dünya ile ilgileniyor adam yani. Dolayısıyla bunlar küçümsenecek şeyler değil. Bu Bir diğer konu herhalde, o da gündeme gelecek, yani gündemde zaten. Bu ifşaatlar ve diğer konular, yani gündemi öylesine kapladı ve kucakladı ki WikiLeaks. Yani artık WikiLeaks'ten dolayı ne kaçırdık diye bir paralel koşut gündem oluşturmak gerekiyor sanki. Değil mi?
Evet, ya da WikiLeaks'e ayrı bir, her gün bir saatlik bir program yani, koyabiliriz.
Bir sürü şey oluyor mesela bugün, ayın işte gelecek hafta çok önemli toplantılar var. Dün bir dolu gelişme oldu falan, bütün bunlar atlandı. Mesela muhtemelen Mossad İran'da bir tane nükleer fizikçi vurdu.
Evet, evet, onu da azıcık konuşma, çok zor konuşulabiliyor tabii bunlarda, evet.
Yani şimdi bu kaynadı gitti, yani bu şaka değil, düşün yani İran gibi bir polis devletinin göbeğinde gittiler küm küt diye nokta atışıyla adamı öldürdüler, bir diğeri de ağır yaralandı değil mi?
Evet, bomba mı yoksa kurşunla mı ben hatırlamıyorum şimdi, ama bu ikincisi, üst düzey ikinci nükleer bilimci, evet, öldürülen İran'da, evet, bir sene içinde.
Evet,
yani.
Evet, bu bir. İki, ona, Recep Tayyip Erdoğan yani artık ironik, yani ironinin ve doruklarında bir iş yaparak gidip Libya'dan insan hakları ödülü aldı.
Evet.
Bu da kaynadı.
Evet, o da
yani
kaynadı.
Normal bir zaman olsa bunlar konuşulurdu Türkiye'de, değil mi?
Evet, biz işte naçizane birer ikişer cümleyle vermeye çalıştık bunu da. Yani ben de Lockerbie'yi hatırladım, ne oldu diye. Evet. Lockerbie faciası.
Ondan sonra bitmedi. Bugün mesela dış politikası olmayan, ortak bir dış politikası olmayan Avrupa Birliği'nin dış politika hizmeti kuruldu. RELEX. Hmm. Resmen 1 Aralık itibariyle.
Kim Dışişleri Bakanı?
Catherine Ashton.
Ashton, evet.
Catherine Ashton, bu konudan hiç anlamayan o İngiliz barones evet, başına geldi ve bu çok önemli, çünkü eskiden bu işi sadece eurokratlar, yani Brüksel'deki memurlar ifa ederdi. Şimdi üye ülkelerin diplomatları, orada da bir WikiLeaks'lik iş durum var yani. Diplomatları oraya tayin olacak. Yani geçici görevle Avrupa Komisyonu ve RELEX, yani Avrupa Hariciyesi diyelim adına, altında çalışacaklar. Bu tabii komisyonun, yani sekreterya anlamında komisyonun özelliğini de epey zedeleyecek bir gelişme.
Evet, bu RELEX mi deniyor?
RELEX deniyor, evet. Hmm. Yani Avrupa'nın hariciyesi. Bugün Dünya AIDS Günü, onu herhalde, evet, bahsettik. Gelecek hafta çok önemli toplantılar var. Ben işte WikiLeaks'ten kaçanları böyle bir sıraladım ama gelecek hafta pazartesi günü bu, şimdi az önce adını ettiğimiz Catherine Ashton, Celili ile Cenevre'de buluşuyor ve P5+1, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olan 5 ülke artı Almanya ile birlikte Catherine Ashton'ın, yani Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı diyelim ile İranlı müzakereci masaya oturacak. Gene bu nükleer meseleyle ilgili. Gelecek, evet, pazartesi ve salı 2 günlük toplantı var. Türkiye bu toplantıyı bağıra çağıra Türkiye'ye almak istiyordu. Olmadı biliyorsun. Ve tabii gelecek hafta Cancun var.
Cancun başladı zaten de asıl ikinci, yani, şey.
Yani,
evet.
Esas tabii işte, yani devlet başkanı seviyesindeki şey. Ve o da hiç bu ekonomistin manşetinden bahsedebildin mi bilmiyorum,
evet,
ama.
Evet, bir iki cümleyle, evet. Manşeti de harikaydı. Fotoğraf da harikaydı.
Değil mi?
Alay ediyordu yani bir çiftlikte. Trident, yani üç şeyli, dişli Poseidon'un çatalıyla dolaşan bir çiftçi çizmiş ve dalgıç kıyafetiyle, skafanderle. Yani kiminle dalga geçtiği ayrı bir tartışma konusu ama insanlar filan, bir tek insanlar adapte olur diyor, değil mi sonuç olarak?
Evet, nasıl evet. Hayvanlar ve bitkiler ölecek diyor. Evet. Zaten geçtik onları diyor. İnsanın beyni olduğu için ayakta kalacak diyor. Ben çok şüpheliyim, sen de galiba.
Yani ben ekonomistin beyni konusunda ciddi şüpheler benim.
İşin vahametini kavramış durumda değiller, değil mi?
Bir de dalga geçiyor çok böyle İngiliz şeyimi, aklı sıra, evet, insan üzülüyor yani.
Ama şu var, yani ekonomist gibi, yani serbest piyasanın bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız ne yaparlarsa yapsınlar diye evet. Bu zihniyetin dünya çapında temsilcisi bir derginin bu işi, yani onu ekonomist yazmamış olsa o makaleyi, ciddiye alınabilir yani veya işte bir herhalde ekolojik çevre korumacı hassasiyetleri olan birisi tarafından kaleme alınmış olduğu düşünülebilir. Hiç öyle bir şey değil yani, ekonomist olduğu için biz hayretler içinde kalıyoruz ve üzülüyoruz ve kızıyoruz. Ama o böyle bir makalenin ekonomiste çıkması bence fevkalade önemli.
Evet. Aymazlığın doğruluğunu da göstermesi açısından da ayrıca hakikaten ibreti alem için bir şey. Evet, peki bunları konuşmaya ayrı bir WikiLeaks programı yapacak halimiz olmadığına göre buradan kendimize yol açarak ilerlemeye çalışacağız. Ben de ilginç bir şey bugünkü programda söyledik ama belki duymamışsındır diye. İran'ın nükleer şeye sahip olmasının
evet.
Bir deterrent, yani önleyici evet. O atom bombasına evet. olduğuna inananların ve bunu isteyenlerin Orta Doğu'da halkları arasındaki oranı %57'ymiş. Son kamuoyu araştırma.
Yani bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. İki tane bilgi verelim buradan. İran nükleer yani askeri nükleer diyelim konusunda 1995'ten beri çalışıyor.
Evet.
Bu yeni bir şey değil bu. 90 ve bunu İsrail o zamandan bu yana biliyor. 95.
Ayrıca yani. Amerika şahlık döneminde de vermek istiyordu zaten.
Ayrıca.
Nükleer tesis. Evet.
Bir. İki. Şirak Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce, dikkat et, Şirak yani Batı'nın işte 4-5 ülkesinden bir tanesinin başındaki adam yani. İran'la İran'ın amacıyla baş edebilmenin yolu İran'ın atomik kulübe dahil olmasından olması. Geçiyor
demiştim. Şimdi sen söyleyince hatırladım, evet.
Tabii ki yani bu öyle tabii yani aklın yolu bu aslında. Yani ama bunu işte bunun için
bunu konuşmuyorlar ama bu bizim, hiçbir
diplomasiye ihtiyaç var evet. Yani. Ya yani bunu mesela böyle bir şey için ciddi diplomasiye ihtiyaç var. İliksiz
evet.
Bir diplomasiye ihtiyaç var, kolay değil. Yani mesela İsviçre yapabilir bunu.
Evet ama onun yerine işte Suudiler diyor ki vurun ya, şu İran'ı yani. Tepesine patlatın
tabii
gitsin diyor.
Tabii ki çare o. Yani tabii ki çare o. Yani İsrail'in orada göstere veya İsrail'e de bombayı verenin kim olduğunu biliyorsun tabii. Fransa.
Evet.
Ve ya yani.
Her şey çok güzel olacak.
İkinci Dünya Savaşı'nda tabii Yahudilere reva gördükleri muamelenin karşılığı olarak bir günah çıkarma babında bombayı vermişlerdi İsrail'e yani.
Evet.
Devletin kuruluşunda.
İşte nereye doğru diye soruyorsun ya, ben de cevaplayayım. İyiye, güzele doğru.
İnşallah. Amin.
Çok teşekkürler.
Hayırlı abi. Günler.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.